Süheyl Atay ve Mete Buyuran'dan yepyeni bir program. Bir saat boyunca müzikten magazine, hem geçmişten hem günümüzden her konuda doyurucu sohbet.
Lisa Wiz. Sadece Radyo Runner Air'de. It's one for the money, two for the show. Pretty get ready now, go can't go, but don't you tell them I'm blues ways. You can do anything, but they hop on my blues ways. Evet, merhaba. Visavis'in 3. bölümü. Aralık ayı. Nasılsın Süheyl abi?
İyiyim dedeciğim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Evet, seneyi bitirdik. Şimdi bugün başlangıç olarak çok klasik bir Christmas şarkısı, New Year şarkısı seçmeyelim dedik. Senin de güzel bir fikrinle, Vangelis'le açılışımızı yapmış olalım. Bu bir saat...
Şarkı ama.
Evet, evet, güzel.
Yeni yıl hissi veriyor gerçekten. Yeni bir yıl, umut yılı falan.
Evet. Bu programı normalde onun da yapıyoruz. Bu aylık bir değişiklik oldu.
Geçmiş olsun sana.
Evet, teşekkürler. Ben küçük bir seyahat yaptım. Şehir dışı, orada biraz hastalandım. Dolayısıyla Murat'la günleri değiştirdik. İşte biz 20'sini aldık. Siz radyo triplerini onun da yapmış oldunuz. Evet, 2023'ü bitirdik. Bu arada ben şöyle küçük bir, madem Murat'ı da andık, şöyle bir başlangıç yapayım. 2023'ün benim için güzel taraflarından bir tanesi 18 sene sonra radyo programcılığına geri dönmek oldu. Sizlerle tanıştım, çok mutluyum. 1950'ler, 60'lar yapıyorum. Bir sene oluyor neredeyse. Beni çok mutlu ediyor. 70 ve 80'leri de yapacağım umarım. Hala planlarım arasında. Bu senenin çok güzel kazanımlarından bir tanesi hem radyoculuğa girmek hem de sizlerle tanışmak oldu. Burada çok güzel bir dostluk ortamımız var. Ve buna vesile olan sevgili Murat'a da ben teşekkürlerimi sunayım. Kendisini de andık zaten. Ben Murat, ona çok Murat, baskı yapıyordum. Radyo işi yapalım, bir şeyler
ilgili,
yapalım.
Evet, Murat dinlemek konusunda çok ilgili mi bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Sen bir sor bunu.
Hangisini?
Sana mesaj attım oradan.
Ha, evet, evet. Evet, evet. Zorla dinleteceğiz onu. Evet, sevgili Murat'la radyo triplerini de Süheyl abiyle beraber güzel bir programları var. Her ayın 20'sinde dinleyebilirsiniz.
Madem oradan başladım ben sana.
Biraz oradan... mikrofonu yaklaştırır mısın abi? Sesin biraz az geliyor.
Peki. Radyodan başladım. Kendi radyoya geri dönüş hikayen konusunda bir gönderme yaptım. Ben de o zaman radyoyla planlamadığım bir şey olmasına karşın devam edeyim. Geçen yıl bu vakitler Oğuzhan'la radyo programımızı yaparken işte neler olacak 2023'te diye sormuştu. Ben de her zamanki gibi sallamıştım. O salladıklarından bir bölümü oldu ama bir bölümü klasik olmaz yani. Hani sallıyorsun adı üstünde. Onları niye yapamadığımız belki Oğuzhan'ın programında anlatırım ama orada vurguladığım şeylerden bir tanesi bu radyoyu sen ben bizim oğlan muhabbetinden çıkartacağız. Sen ben bizim oğlan da belki sen Oğuzhan, ben Süheyl Atay, bizim oğlan da Cem Özbatır olabilir. Yani hani biz üçümüz bayağı bir kader birliği içerisinde akıyoruz ama yenilikler yapacağız, yeni detaylar katacağız, yeni renkler yaratacağız demiştik. Biz de bu vesileyle seni tanıdık, seni ve diğer arkadaşlarımızı tanıdık. Şu anda 14 aktif program yapıyoruz zaten.
Evet.
Çok değerli, daha da arttırmak istiyoruz.
Yeni arkadaşlarımız da var, canavar gibi başladılar.
Evet,
takdir
evet.
Ediyorum onları.
Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla ben de hani bu yılın sonunda... sen de iyi ki aramıza katıldın, iyi ki bizimle oldun.
Çok teşekkürler
diyorum.
Çok büyük mutluluk benim için.
Biz de seni çok seviyoruz. Programların da çok güzel, senin varlığın da bizim için çok değerli.
Çok güzel, pozitif açtık programı.
Evet. genelde biz pozitifiz zaten ya programda.
Evet abi. Son yayınımız birazcık konu itibariyle negatifti ama
konudan kaynaklı.
Savaşlar vesaire.
Bizine güzeldi. Konu negatifti de bizine pozitifti.
Evet evet kesinlikle. Şimdi abi evet Aralık bu seneyi de bitiriyoruz. Ya enteresan şimdi çocukken zaman geçmiyor. Yıllar geçmiyor. Hani çok önemli ya bir an önce 18 olacağız. Ne olacaksa 18 olunca yani dünyanın tüm güzelliklerine kavuşacakmışız gibi bir illüzyon yaşıyor insan çocukken. Belli bir yaştan sonra da seneler, aylar, günler böyle su gibi akıp geçiyor. Bu seneyi de bitirdik. Nasıl oldu? Yani senin için nasıl bir sene oldu? Genel olarak.
Yani bir seneyi değerlendirip de benim için harika bir yıldı ya da işte benim için aslında çok da iyi geçmemiş bir yıl falan filan diye genel tanımlamaları ben sevmem. Yani tabii ki olumsuz geçirdiğim bir şeyler olacak. Az sonra gireceğiz o konuya. O kadar değerli insan kaybediyoruz. Bir sonraki yıl kimleri kaybedeceğimizi
evet.
bilmeden
konuşuyoruz evet, bunları. Evet, tabii şüphesiz.
Yani dolayısıyla hani sağlığın en başta dilendiği yeni yıl dileklerini ben seviyorum. Yani yeni yıl ne getirsin dediğinde önce sağlık getirsin. Sağlık olursa çünkü her şey
evet.
oluyor.
Belli bir yaştan sonra insan o bilince erişiyor gerçekten.
Evet, evet. Ama tabii mutlu olduğumuz detaylar da oldu. Hedeflediğimiz bir takım şeyleri başardık. Bir sürü yeni proje yaptık. Yeni gençler ortaya çıkarttık. Yeni gençler ortaya çıkartmaya devam edeceğiz. Müzik anlamında diyorum. Hala kafamızda işte yaşımızda ve kalıbımızda kıyaslanmayacak kadar deli düşünceler var. Programa başlamadan önce Cem'le bir tanesini konuşuyorduk. Yani yeni yılda ben böyle bir şey yapalım dediğinde o beni genelde dinler yani. Yok yapmayalım da demez hiç. Yani yapalım da demez ama dolayısıyla çok güzel geçirdiğimiz dönemler ama çok acı, hüzünlü yaşadığımız aşamada çok etkileyen detayların da olduğu bir yıldı yani.
Kendimiz olarak. Dışındaki olaylar da tabii insanı etkiliyor yani. Sen tabii. bireysel olarak bir insan tek başına bir varlık değil, sosyal bir varlık. Çevresinden etkileniyor, dünyadan etkileniyor, toplumdan etkileniyor. Yani güzel bile geliyor gibi gelse işte insanlar ölürken, çevrede korkunç şeyler yaşanırken, haberleri açınca bin bir türlü felaketle karşılaşınca insan ne kadar mutlu olabilir? Tabii ayrı bir konu. Kayıplarımız var bu sene. Tabii yani birçok klasik olarak aslında değil mi çok önemli bir şey söyledin. Yani kayıplar olduğu kadar hala yaşayanlar da var. Onların da kıymeti genelde bilinmiyor. Aslında sana söyleyecektim bak hiç önceden konuşmadan sen söylemiş oldun. Mesela bir sonraki programda da şunu yapalım. İnsanlar ölmeden onları onore edelim. Mesela yaşayan çok önemli yıldızlarımız var. Bugün 80'ini geçtiler. Onları bir sıralayalım mesela.
Tabii.
Olur. Varlıklarıyla bizi hala mutlu eden.
Olur. Ölmeden önce değil de yani şeyin hayatlarının 80'lerinde ama hala varlıklarıyla tabii. bizi mutlu eden insanlar ya. Ben bugün özel bir insanı düşündüğümde, hatırladığımda hani onunla ilgili bir bilgiye ulaştığımda yani 75'lerden, 76'lardan, 80'lerden aşağı düşmüyor yani bu.
Tabii.
Acayip bir şey yani. Hani bizim yani düşün gençliğimde sevdiğim sevmenin ötesinde hani böyle tutkuyla bağlandığım hayran olduğum insanların hani Instagram hikayelerinde böyle şeyleri çok yapıyorum görüyorsundur. İşte şuna böyle davranan hayat bize neler yapmaz falan filan gibi. Yani üç gün önce böyle Kim Basinger, Mickey Rourke muhabbeti oldu. Biliyorsun değil mi ikisini de bilirsin. Yani 9,5 hafta kült film.
Evet.
Yani oradaki işte Sex Idol adam Mickey Rourke'dur, Sex Idol kadın Kim Basinger'dır. Onların konusu geçti falan. Ben hararetli filmi anlattım. Kaç kere izlediğimi. Şu anda ortalarda dolaşan işte hani erotizm falan filan diye böyle pompalanan bir takım şeylerin böyle bir filmin yanında nasıl hani tayyare olduğunu
anlattım.
Evet evet, yani sonra ulan ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan diye resimlerine baktım. Günün fotoğraflarına baktım. Mickey Rourke bir de böyle biliyorsun sinemayı bıraktıktan sonra boksörlük falan filan.
Evet, çok enteresan bir adam.
Herif yamuldu yani, dünyanın en güzel, en karizmatik adamı.
Öyle.
Saçma sapan bir şeye tabii döndü. Ama yani o yüzü gururla adam taşımaya devam ediyor şu an, ne yapıyor?
Alan Delon mesela. Neydi ne oldu diyebileceklerimizden.
Evet, evet. Yani şimdi Kim Basinger, Kim Basinger'ı mesela şey mümkünse o Kim Basinger'ı öyle hatırlayan hiç kimse Kim Basinger şu anda ne halde diye fotoğrafına bakmasın yani.
Ya çok acı tabii yani.
Bana öyle bir şey oluyordu şimdi.
Onlar için
yayını, dinleyen, izleyen lise arkadaşlarım varsa benim lise aşkım, yani herkesin bir lise aşkı olur ama benim hani lise aşk, yani aşk falan değil ama yani ilk beraberliğim, ilk kız arkadaşım. Hı hı. Benim hep benden bir yaş büyüklerle okuduğum düşünecek olursa yine benden bir yaş büyük bir kız. Gerçekten de benim kriterlerime göre okulun en güzel kızıydı. Yani ben okulun en güzel kızını kaptım.
Maşallah. Bir de yaşın daha küçükken onu yapmak o yıllar için önemli bir şey.
Evet, yani şey,
çünkü genç kızlar biraz daha kendinden büyük erkeklere ilgi duyar.
Aslında ben onu ne kadar yaptım tartışılır. O böyle hani işte, sen ne tatlısın gel bakayım yanıma oturlarla başladı o şey. Hmm. Bendeki emküm falan filan. Ama sonra tabii açıldım yani süreç içerisinde. Aradan yıllar geçti. Bizim böyle lise mezuniyet törenlerimiz olur. İşte 20. yıllar, 30. yıllar, 40. yıllar. Cem abin dinliyorsa şimdi kafayı sallıyordur. Cem de benim dönem arkadaşım biliyorsun. Sadece Cem değil. Hani
Cem
çok, çok önemli, çok özel insanlar da var benim dönemimden. Ben o 30 yıl, 35. yıl her neyse bir ara böyle bir dörtlü beş grup içerisinde o ilk sevgilimin adı geçti. İşte bilmem kim de geliyormuş falan filan. Ben birdenbire böyle içim böyle bir ürperdi falan. Bir hoş oldum falan. Elim ayağım bir kesildi falan. Ne oldu
yıllar
lan sana falan.
Yıllar öncesinden ben, o hisler
30,
hala
35. Evet. Mezuniyet yılından bahsediyoruz. Bu 50'li yaşlar demek.
His nostaljisi diye bir şey de var. Yani onun gibi bir şey.
Çok çok çok özel tabii. Ben şimdi onu hatırlıyorum. Yani bahçede dolaştığımız ilk öpüşmemiz falan filan, bin türlü detay var benim kafamda. Ne oldu dediler, sen heyecanlandın. Oğlum dedim, geliyor muymuş hakikaten falan. Bir tanesi dedi ki dua et gelmesin dedi.
Dua et gelmesin.
Niye dedim, gelmesin işte dedi.
Anladım.
Onu orada, onu orada bıraksan falan filan.
Anılarını
da
yaşasın.
O dedi bütün lisenin gerçekten güzel kızı olarak hepimizin hafızasında kalsın.
Yıllar
falan.
Bazen güzel geliyor, bazen kötü geliyor yani. Ya benim işte de var öyle bir durum da yani, şimdi baktığım zaman ilginç geliyor.
Senin
o değişimler.
Yine, senin yine arada 20 yıllık bir faktör olduğunu düşünecek olursak yani sen aramızda
çok daha eski.
Ha öyle mi? Bu kadar vahim bir tablo olmayabilir ama bende bayağı vahim bir tabloymuş, öyle dediler sonra. Dua et gelmesin benim için çok şeydir yani. Benim adıma yapılmış
sosyal medyadan falan hiç bakmıyor muydun mesela, merak ediyorum.
Bakmıyordum. Öyle bir profil de yok. Yani öyle arkadaşlık mı arkadaşlık yok ama yani bıraktım ben. Mesela şöyle söyleyeyim. Yani bütün hayatımda sonradan olan kız arkadaşlarım dahil herkes benim yani bende onun fotoğrafları olduğunu bilir. Yani ben 15 yaşındayım, 16 yaşındayım, 17 yaşında ve o 17 yaşının fotoğraflarını saklıyorum. Kim bu ya falan filan dediklerinde söyleyecek lafım var. O benim 40 yıl
i̇şte
önceki
ona değer vermek de
yani
güzel bir şey. Hani o tabii fotoğrafları tutmak.
Hayatta,
şimdi bazı insanlar sonra yok hayatına o girdi, onunla evlendi, şu oldu. Niye adam?
Benim,
o da
benim,
o dönemin
benim,
çok önemli
benim,
bir
ismi. Benim hayatıma girecek, öyle girecek.
İsmi değil mi?
Benim hayatıma girecek, öyle girecek.
İnsan onları kendi hatıralarını silmemesi lazım.
Falan. Ne demek ya yani onları al, çar çar çurt, yurt.
Tabii.
At bilmem ne falan filan. Bilmem telefonunda bilmem kim geldi, gördü, nasıl olur falan filan. Allah herkese bunları sorgulamayan, vıdı vıdısını yapmayan sevgili nasip
aynen,
etsin
kesinlikle
yani.
Aynen, kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle böyle bir şey yok yani.
O
benim,
geçmişten
o benim
bir
hayatım
şey yani.
Yani. Hayatımda bilmem sen şu an ne kadar değerliysen, onlar da benim hayatımda o değerli olan o kadar detay yani.
Gençliğin, o senin çocukluğun, ergenliğin vesaire yani onun senin hayatındaki şey işte aslında o senin geçmişin.
Hayatım,
verdiğin
hayatım,
anlam.
Tabii. Hayatım yani ben anneler gününde ya da işte ne bileyim kadınları anmamız gereken bütün günlerde yani ben hayatımdaki bütün kadınlara teşekkür ederim diye mesajlar atmış bir adamım yani.
Hepsi bir şey ben, katmıştır sana.
Tabii katmış. Yani hepsi katmamıştır da. Yani katan olmuştur şimdi. Katanları da katmayanlar gibi helak etmenin alemi yok yani.
Şimdi tabii bu sene hepimize iyisiyle kötüsüyle sürekli bir şeyler öğreniyoruz hayattan. Değişiyoruz, dönüşüyoruz. Ama işte kaybettiklerimiz de var. Şimdi benim aklıma ilk gelenler. Şimdi ülkemizdekilerden mi gidelim? İşte müzisyenler var. Mesela Sinéad O'Connor. O mükemmel sese sahip o genç kız. O saçsız kız. 1990'dı değil mi? Nothing Compares to You. Hadi şarkıyı da açalım. çok erken bir ölüm oldu. 50'lerin ortasında. Evet. Beni çok şaşırttı.
Ben dün Instagram'da Cranberries paylaştım Dolores.
Gördüm.
46 yaşında. Öldü Dolores.
Şimdi bu Sinéad O'Connor öyle galiba okunuyor.
Ben de Sinéad O'Connor.
Ben öyle derim yani. Olabilir. Yani
şey vardı ya Sinéad O'Connor da Türkiye'den birinin ismini telaffuz etmiyor mutlaka.
Sinéad Twain de var.
Bizden farklı telaffuz ediyordur yani.
İrlandalılarda şöyle bir şey var. Ya İrlandalı müzisyenlerin sistem sorgulamaları, eleştirellikleri ortalama bir Avrupa insanına, müzisyene göre çok daha ileri bir seviyede. Yani bir kere Cranberries'den bahsettin. İşte Bono'su var ya, çok örnek var bunun gibi. Şimdi bu kız da gerçekten hayatı boyunca protest bir tavra sahip oldu. İşte Grammy ödül kazanıyor, Grammy ödülünü reddediyor. Yani gerekçe olarak da işte sanatsal çalışmaların işte materyalist amaçlara hizmet ettiği düşüncesiyle vesaire. Bunu yaptı ama 1990 senesi bir de yani çok genç zamanları. Ondan sonra işte Brit ödülleri alıyor, kabul etmiyor.
Marlon Brando'da
ha o da tabii 70'li yıllarda onda öyle bir tavrı vardı. O galiba savaşla ilgili bir durumdu.
Kızılderili
Kızılderili katliamı ile ilgili.
Ödül töreninde konuşma yolu yapıyor
73
falan.
Galiba.
Önce yuhalanıyor falan. Teknik alkışlar falan. Evet.
Müzik endüstrisini ırkçı bulduğu için Amerikan marşının çalındığı hiçbir yerde sahne almayacağını açıklıyor ki büyük bir meydan okuma yani. Çok tepki de çekiyor. Nankör bulanlar oluyor. Frank Sinatra o dönem bayağı yaşlı, olgun bir döneminde onun kıçına tekmeyi vurmakla tehdit ediyor Sinéad O'Connor. Böyle de enteresan bir insan. Hayatını araştırdığımızda
zaten şey cumhuriyetçi kökenli diyebilirim ben. Öyle değil midir?
Ya düşün bak 1990'dan bahsediyoruz. 1956'da rock'n'rollcular çıktığı zaman işte Elvis'lere falan en büyük düşmanlığı başta yapan Frank Sinatra. Evet, evet. Ya adam 56'da da muhafazakar yani. Evet. 90'a falan gelmesek bile. Evet yani zaten Amerikan başkanlarıyla ilişkisini biliyorsun. Kennedy ile ilişkileri falan. Marilyn Monroe olayları bunların hepsi zamanla çok daha ortaya çıktı. Ama bu kız hayatı boyunca bu tavrını sürdürdü.
Ya yani mutlaka şey var yani kendi kişiliğinden ya da varoluş gerekçesinden doğan özellikleri var ama ben İrlandalı oluşum her zaman bir artı bir artı iki yarattığını düşünüyorum. Yani İrlandalı dedi mi duracaksın kardeşim yani özellikle müzikte duracaksın yani.
Miley Cyrus'a mektup yazıyor 2013'te dönemin genç country yıldızı. Açık bir mektup yazıyor. Yani diyor ki endüstrinin bir seks oyuncağı olma. Ya bak diyor bu endüstri seni o şekilde pazarlar. Umurunda olmazsın 3 gün sonra seni kullanır atarlar. Bunlara alet olma kendini koru diyor. Miley Cyrus ona alay edici bir video çekiyor. Fakat ondan sonra işte bu sene Sinéad O'Connor öldükten sonra pişmanlığını ifade ediyor. Bir basın toplantısında çok üzüldüğünü ifade ediyor. Böyle durumlar. 2018'de din değiştiriyor, İslamiyet'i seçiyor. Sonra ona da bazı eleştirilerde bulunuyor. Yani sürekli hayatı boyunca sorgulayan, eleştiren, protest tavırlı, değişik bir insandı. Sadece 56 yaşında ölüyor. Lisa Marie Presley de bu sene öldü.
Evet.
Elvis'in kızı,
İrlandalı, kızı. İrlandalı dedi mi de hassasiyetimiz var. Presley dedi mi senin ekstra hassasiyetin.
Ya evet o yani... Bir de çok ilginç, ikisinin de ölüm yaşları aynı, 54-56. İkisinin de oğulları intihar ediyor kendilerinin ölümünden bir sene önce. Şimdi Buna bir korelasyon var mı acaba? Yani tabii muhakkak çok acı bir şey. Bir annenin oğlunun ölmesi tetiklemiş midir, tetiklememiş midir bilemiyoruz. Lisa Marie de aynı babası gibi, Elvis gibi kalpten ölüyor. Elvis 42'de ölmüştü. Lisa Marie de yanılmıyorsam 54 yaşlarındaydı. Çok erken bir yaş. Şok olduk. Aynı zamanda kendisi de bir müzisyen yani. Elvis'in kızının olması dışında. Çok büyük bir serveti var. Çok ünlü. Ama işte bu noktaya nasıl gelebiliyor insanlar?
Yani 27 ile ilgili bir şey vardır da. Evet. Hani böyle bir acı bir tespittir. Yani 27 yaş tedirgin olur yani insanlar. Yani işte ilk hamlede aklıma gelen Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Rolling Stones'un basçısı.
Kurt Cobain olması lazım.
Kurt Cobain.
Sonraki yıllarda.
Yani Amy Winehouse, bunlar hep 27 yaşında ölen ünlüler biliyorsun.
Ülkemizde de
50-56'lar mı, 56'lar falan filan şey mi yani?
İyi yaşamışlar.
Eşik mi yani diye düşündüm böyle. Aynı yaşta.
Ve dünya güzeli bir insan. Özkan Uğur'u kaybettik. Ya Özkan Uğur öyle bir isim ki tek bir kişinin yani dinleyenler sevenleri olsun, onu özel hayatında tanıyanlar olsun, artı müzisyen sanatçı dostları olsun, aması olmadan çok sevip takdir ettiği ve içinin parçalandığı, ölümüyle içini parçalandığı bir insan. Ya en ufak bir ama yok yani, hakkında kötü konuşan, her şey şu huyu da falan gibisinden bir yorum yaptığına hiç şahit olmadığım bir isim. Çok üzdü bu da gerçekten. Tüm ulusu üzdü.
Aynen öyle. Yani ben de şöyle bir hakkı yapayım. Yani kimse hakkında tek olumsuz şey söylemedi. Ve Özkan'ın da o kadar yaşam boyunca ki çok tartışmalı bir yerden geliyor. Yani MFÖ ekolünden geliyor. Yani Mazhar Alanson ne kadar tartışıldığını falan biliyoruz, evet, yaşıyoruz.
Son yıllarda özellikle.
Yani dönüp mesela Mazhar Alanson'la ne şart altında olursa olsun dostluğu ve arkadaşlığını bitirmeden,
evet,
ya da bu konuda bir tartışma yaşamadan mutlaka kavgalar ediyorlardır. O bir tanesi şey oldu ya zaten, hani sosyal medyada falan konuşuldu. Mazhar Alanson'a da giydiriyor falan. Yani ben aileye yakın biriyim. O süreci, Özkan'ın ölümünden sonraki süreci aralıksız 4-5 gün boyunca o evde yaşadım.
Sevgili eşiyle tanıştıklarım,
evet,
var.
Evet, sevgili eşiyle.
Aysun Hanım mıydı?
Aysun Aslan Uğur, evet. Yani esas amacım tabii Aysun ablaya olabildiğince destek olmaktı. O sürecin öncesinde de zaten görüşüyorduk ve yani paylaşıyorduk bunları. Yani şeyin reaksiyonların nasıl olduğunu, oraya gelen insanların tepkileri, bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Hani cenaze evlerinde bu travmatik bir durum yaşanır. Ben çok yaşamışımdır. Yani birdenbire ortalık böyle kahkahalara boğulur. Yani bir şey anlatılır mesela.
Unutulur cenaze evi oldu.
Yani unutulur mesela. Sonra da hani denir ki işte ay işte yüksek sesle konuşuyoruz, komşular da duysa ne der falan filan. Hani böyle şeyler. Bunları ben çok yaşamışımdır yani. Böyle hani üstelik hayatımda en çok sevdiğim insanlardan biridir. Amcamın ölümünde ben Eskişehir'e gidip böyle bütün kadınlar ekürüsünü karşıma alıp yerlere yatırarak güldürmüştüm yani. Yani bir tanesi de dönüp şey dememişti bana ya, oğlum ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan. Yani o kadar o dönem, o an ona çok ihtiyaç var ki yani girebiliyorsun. Burada hiçbir şeyi sorgulamadan, hiçbir şeyi böyle kıyaslamadan, hiçbir şeyle ilgili bir çekince yaratmadan kafada tahmin edebiliyorsun yani o Özkan'ın çevresindeki çok ünlü tayfayı. Yani ismen tek tek söylemeye gerek yok. Onların hepsi orada ve yani Özkan gibi konuşanlar, Özkan'ın taklidini yapanlar, işte ne bileyim Özkan Anısı anlatanlar, kıyamet herkes gibi kakara kikiri falan filan.
Ama herkes neşeleniyorlar.
Evet. Şimdi bu çok çok önemli. Ben bir şeyimdir yani hani benim hero'm babamdır. Babamı ben çok erken yaşta kaybettim. Babamla ilgili bütün şeyi, süreci şöyle anlatmıştım insanlara, çocuklarım dahil olmak üzere. Ne zaman insanları ağlayarak değil, gülerek anmaya başlıyorsun, o aşamada yükseliyorsun. Yani hani hem onun ruhunu tatmin ediyorsun, hem sen ruhen tatmin oluyorsun gibi bir şey. Özkan'da bu o kadar erken başladı ki, yani onu söylemeye çalışacağım. Özkan'a insanlar yıllar yılı, tabii ki herkes hani orada ağladı da yani Aysun ablanın acısı tabii ki tarif edilemez ama Aysun ablayı bile güldürmek için insanlar bir şey yaptı ve Aysun ablayı güldürebildiler. Çünkü Özkan o kadar özel bir karakter ki anlatıldığı zaman kayıtsız kalınamayacak, gülmeden geçiremeyecek ya da yani laf olsun diye bir anı gibi dinlenecek bir hikayesi yok Özkan'ın.
Belki o da bunu isterdi ya.
Evet, kesinlikle.
Böyle neşeyle anılmayı, kesinlikle, güler yüzle anılmayı isteyebilirdi matem havası yerine.
Ben çok çok özel bir adam olduğunu düşünüyorum. Çok özel süreçler geçirdi.
Oyunculuğu da çok iyidir. Yani o filmlerdeki şey, rollerindeki orada ki, da hep pozitif roller oynar, komik roller oynar.
Ki mesela hani herhalde bilmiyorum hani ben bildiğim kadarını anlatayım. Ferhan Şensoy Şahları da Vururlar çok kült oyunu, onu oynuyor. Bizim o dönemimiz Cem'le birlikte biz de tiyatrodayız. Tiyatro yapıyoruz. Ama Şahları da Vururlar efsane yani. Biz Şahları da Vururlar'ı sayısız kere izledim yani ben. Müthiş bir şey. Failatün, failün, ne failün, failün falan. Ferhan Şensoy'un bütün fırlama şeyleri, sözleri, şarkı sözleri. Sadece oyunu yazmıyor. Şarkı sözlerini falan da yazıyor. Orada öyle bir durum oluyor ki Özkan ve Fuat gitarlarıyla giriyorlar ve duruma eşlik ediyorlar. Fakat sonra gitarlarıyla girip duruma eşlik etmenin yanı sıra onların yani oyunculara verdiği yani hani attıkları pas, oyunculuk anlamında attıkları pas o kadar değerli bir şey olmaya başladı ki Ferhan Şensoy giderek, tabii Ferhan Şensoy inanılmaz bir şeyci yani hani tuluatçı. Hani hemen olayı işte vodvil kültürü var, buraları çok geçmiş, hemen olayı karşılıklı muhabbete dönüyor.
Doğaçlaması
i̇şte doğaçlamayı müthiş yapıyor. Fuat abiye bir laf atıyor, Özkan'a bir laf atıyor, onlardan bir cevap geliyor falan filan. Yani herkes fark etti ki ulan bunlar bayağı oyuncular gibi oynuyor abi falan filan. Hani o Özkan'ın müthiş oyunculuğu ile ilgili belki ilk tespit o Şahları da Vururlar'daki hani gitar çalarak giren ve olaya katılan profilden çıkmış da olabilir.
Oyunculuğunun ilk aşamaları mıydı yani?
Oyunculuk diye bir şey yok yani. Ben orada Özkan oynamıyor gitarla, aslında. Gitarla yani hani orada işte oyuncular denildiği zaman Ferhan Şensoy, altta bütün kadro, rahmetli Rasim Öztekin falan filan bütün bunlar yazılır. Orada da işte müzik Fuat ve Özkan aynı zamanda oyundaki katkıları için falan filan isimleri geçer. Ama orada demek ki öyle bir keşfedilmiş ki sonrasında zaten o Cem Yılmaz filmlerinde oynamadan bile Özkan'ın böyle dost meclislerinde yaptığı işte taklit, oradaki şunlar bunlar falan filan.
Ben varım diyor yani.
Evet, ama bağırıyordu zaten. Yani.
Sahnede de zaten yani o mimikleri, davranışı filan.
Olduramadığını söyleyişe baksana yani.
Şov diyor.
Şov tabii yani.
3 sene önce mi? 2 sene, 3 sene önce bir konserlerine gitmiştim onların. Ondan sonra konserde bir ara işte solo olarak olduramadığımı tek başına söyledi. Ama yani kasıp kavurdu sahneyi yani. Böyle bir şey olamaz.
Yani tarzı biz gelmesi mutlak olan, bazıları muhtemel biz gelmesi mutlak olan şarkı Olduramadım. Olduramadım illa iki kez söylenir yani. Özkan bir daha söyletir, insanlara MFÖ söyletir falan.
MFÖ seviyesinin dahi çok üzerine çıktı çok, o şarkıyla çok, sahnede. Çok, çok.
Onlar da zaten hayranlıkla Özkan'ın o performansını kenardan izlerler yani. O başka bir şey. Ama mesela o hatırla mesela Ali Desidero'daki Masar'la şeyin kızın diyaloğu işte Ali Lesler öyle kızı
tabii, tabii.
Diyaloğu falan filan oradaki bütün atraksiyon mesela Özkan'ın atraksiyonu yani o bir şey söylüyor bir cevap senesin. Veriyor işte size bir şey anlatabilir miyim ay nasıl olur ben bilmem ne yapıyorum tabii. Falan filan dediği hikaye. Yani
melodik bir rap aslında o şarkı. Yani, hani 90'ların ortasında bir kartel çılgınlığı yaşanmıştı. İşte Türkiye'nin ilk rap grubu falan filan diyenlere şöyle diyenler olmuştu. Yani siz dalga mı geçiyorsunuz? Aynen. MFÖ varken, Ali Destero'yu yapmış bir grup varken kartel. Tabii. Rap mi yani? Hani rap tabii. Tabii de yani onun öncesinde çok ciddi bir şekilde MFÖ'nün başarısı var.
Özkan'cığı kaybettik. Özkan yani Özkan abi oğlunun babası, karısının sevgilisi. Hmm. Bütün insanların hayran olduğu sanatçı, dostlarının gerçekten çok yakın dostu. Dediğin gibi hakkında tek bir olumsuzluk söylenmiyor. Evet. Ben Twitter'da öyle bir şey paylaşmıştım. Bunun altına bugün de imzamı atıyorum. Yani Cumhuriyet tarihinin tartışmasız en sevilen sanatçısı.
Ya yani kesin ölümünden olabilir
sonra,
yani. Kesin
ölümünden
olabilir.
Sonra hani tek bir kişi...
Evet.
Ne ölümler oldu Türkiye'de, ne kadar önemli ne insanlar öldü, ne büyük sanatçılar öldü. Ama yani burun kıvıranlar olmuştur her yani saygısızlık yapmamıştır ama önemsememiştir mesela hani Özkan'daki toplumun %99'unun demiyorum %100'ünün tepkisi gerçekten büyük bir hüzün. Büyük üzüntü.
Evet evet. Yani çok üzdü. Olarak. Çok samimi üzdü herkesi. Evet. Ben de öyle hissettim. O iki sene önceki o konserde sonra konserden sonra tanıştım da kendisiyle sohbet imkanım oldu. Çok böyle esprili bir insan. Hani oradaki bazı çalışanları vardı. Onlara para dağıtıyordu. Gittim. Aa Özkan abi para dağıtıyormuşum ben de geldim. Benim tabii aşk olsun ne kadar istiyorsun dedi falan. Öyle bir. Sonra ben ona şeyi sordum. Abi dedim Sufi niye söylemiyorsunuz konserlerde dedim. Yani Eurovision'daki müthiş şarkı 88 senesi falan yani sahnede de güzel gideceğini düşünüyorum. Ya haklısın demişti o şarkıyı aslında istiyoruz dedi. Onun bir düzenlemelerini yapacağız işte bizim menajer bir genç bir arkadaş varmış. Onu bunu getirecek işte bir proje olarak çalışacağız üzerinde Sufi'yi de söyleyeceğiz demişti. Nasip olmadı diyelim zaten hayata gözlerini yumdu ama orada çok iyiydi. Bir ara kötüleşmişti tekrar toparladı sonra
bak,
maalesef
sen entübe edildi. 2 yıl önce konserde izledim. Aslında iki yıl önce
oldu.
De o illet Özkan'ın yakasındaydı.
Vardı.
Yani bu yıllara yayılmış bir serüven. Bazen Aysun ablayla bunu paylaşırdık. Şimdi tekrar oralara gidip çok deşmeye gerek yok ama bazen Aysun abla
sabırlar diliyoruz kendisine.
Aynen. Aysun abla ya tedavi süreci bittikten sonra işte Özkan'cığım dönme hemen şu konserlere hemen başlama bak yoruyor seni çok falan filan dediğinde ben bir ara Özkan'la bir arada olduğumuz bir aşamada Aysun ablanın o şeyini söyledim ya Aysun abla hani böyle bir duyarlılığı var Özkan hakikaten biraz dinlensen mi acaba dedim o da dedi ki abi ben orada iyi hissediyorum ama dedi yani hani bu beni olumsuz etkileyen bir şey değil ama tabii Özkan'ın bu konudaki duygusallığını da çok hoşgörüyle karşılamakla birlikte mutlaka çok yorucu bir şey. Yani düşünsen hani bir kemoterapi süreci yaşıyorsun. Vücut o kadar yorulmuş. Ondan sonra ha,
tabii,
bıraktığı yerde abi
değil.
Dönmüyor musun baba işte hadi bakalım özledik seni falan filan.
Sahne yani, aşkı. Işte, yani. O uyuşturucu gibi onu bir kere aldı. Kolay kolay bırakamaz insanlar işte. Görüyorsun 80 küsur yaşında Paul McCartney hala sahnelerde, Mick Jagger hala sahnelerde. Paraya mı ihtiyaçları var, neye ihtiyaçları var?
Tabii bizim açımızdan başka bir üzünlü detay şu. Geçen yıl biliyorsun Cem'le birlikte Ege'nin sunuculuğunda televizyon belgeseli çektik
evet.
Bölüm. Ben 10. bölümü Özkan için beklettim aslında. Biz bunu sanıyorum Nisan'da yayınlamaya başlayacaktık. Mart falandı. Özkan'la evdeydik. Dedim ki seni böyle iyi hissettiğin bir zamanda böyle bir yarım saat falan yapalım mı dedim. Ya dedi yaparız. Ama dedi ben bir şey yapayım ya. Ben böyle hani kamera karşısında kendimi çok iyi hissedebilecek bir şey de değilim şu anda. Hani biraz toparlayayım yüzüm toparlasın yaparız dedi. O zaman dedim Yani bu yılı bitirelim. Bu yılın 10'unu bitirelim ki bitirdik. Gelecek yıl bir 4 daha çekeceğiz dedim.
Ne yapalım? Olmaz.
Kesin gelecek yıl için çekeriz dedi. Çekemedik maalesef. Fuat abiyle konuştum. Onunla çekeceğiz ama.
Güzel.
Evet.
O da anılarını da anlatır.
Evet. Ona da anlattım bu durumu.
Şimdi Özkan Uğur'u daha MFÖ yıllarından daha önce aslında keşfedip mi diyeyim kendi grubuna alan bir ismimiz var. O yaşayan efsanemiz rock müzikte. Yaşayan efsanemizdi bu seneye kadar. Erkin Koray. Hı hı. Erkin Koray'a da veda ettik.
Evet.
41'liydi hatırladığım kadarıyla. Erkin Koray çok grup kurdu, dağıttı, kurdu, dağıttı. O grupların bir tanesinde galiba 70'lerin başında Özkan Uğur'u da alıyor. Bir süre devam ediyorlar. Ondan sonra bir gün sahnede Erkin Koray'ın gitarının telleri kopunca tepesi atıyor. Konseri bırakıyor, gidiyor. Ondan sonra grup üyeleriyle bir tartışma falan yaşıyor. Grubu da dağıtıyor. Sonra sola devam ediyor vesaire. Böyle de bir ilginç bir detay var. Erkin Koray enteresan, yani karakter olarak da enteresan bir insan. Mesela Feridun Hürel çok saygı gösterir. Hatta şey demişti, vefat etmemişti daha önce. Mesela televizyonlarda bu kadar müzik programları yapılıyor. İşte Acun'un programları falan, yeteneksizsiniz. İşte popstardı vesaire. Niye bir gün bir Erkin Koray'ı çıkartıp da Türkiye'nin gözünün önünde onore edilmiyor? Erkin Koray'a özel bir gece yapılmıyor gibi. Erkin Koray da bu sene kaybettik. Değeri bilindi mi? Ne kadar bilindi? TRT yıllar boyu Erkin Koray'a ambargo uyguladı. Şarkılarını beğenmediler. Tarzını beğenmediler vesaire ama tarih Erkin Koray'ı yazacak. Erkin Koray'ın olmadığı Türkiye'de bir rock müziğin hiçbir şekilde hikayesi yazılamaz. Hani Barış Manço, Cenk Koray, Moğollar, Üçrel diye saydığımız o müziğin hepsinin kökeninde aslında belki de Erkin Koray var.
Cem Karaca. Enteminde.
Cem Karaca muhakkak.
Yani şey şöyle söyleyeyim. O da çok hani nevi şahsına münhasır karakterlerden bir tanesi. Şimdi Özkan nasıl işte o kadar iyi bir insandı ki, o kadar özel bir insandı ki, kimseyle en ufak bir sıkıntısı yoktu falan filan. Şimdi rahmet olsun. Erkin abi de böyle hani şey atarlılığıyla
takışır.
Tabii çok önemli. Yani grubunu dağıtması hayatta ne ilk vukuatıdır ne son vukuatıdır. Ben ya Cem Karaca, Barış Manço, yani belki ikisinden biri olabilir. O değerde başka bir ölüm olmamıştı çünkü orada. İyi niyetli böyle röportaj girişimleri var. Yani biri yapıyor böyle anında, işte sizden de duygularınızı alabilir miyim? Sizin bu konudaki duygularınız nedir? Mutlaka bir yerlerden ona denk gelirsin. Erkin Koray'ın hani Erkin Koray Cem Karaca yazsan o çıkar. Erkin Koray Barış Manço yazsan ya da o çıkar. O soruyu sorduğuna soracağına sanıyorum bir kadın muhabirdi. Pişman oldu kadıncağız. Yani
nasıl bir cevap verdi? Nasıl bir tepki verdi?
Yani şimdi muhabbet geçince olayı hatırladım ama yani çok yanlış bir şey de aktarmayayım. Yani kadın mesela soruyor işte nasıl biliyordunuz, nasıl diyordunuz falan. Mesela cevap şöyle: ne demek nasıl biliyordunuz? Ne anlama geliyor bu soru şimdi falan filan gibi başlayan. Sonra hani bir vurursun, vurabalı yani, bir daha vurursun, bir daha vurursun, bir daha vurursun falan. Kadın böyle hani zor kaçarak, teşekkür ederek falan filan bitirdiydi. Çok çok
acayip. Bazı büyük isimler şimdi kendileri zaten çok başarılı isimler oldukları için hani çalışma, prensip, düzen, bu konularda da şey oluyorlar, hassasiyet sergilebiliyorlar. Aklıma şey geldi sen bunu anlatırken, yani Çetin Altan'la bir gün röportaj yapıyor bir gün bir gazeteci genç kız. Öyle bir sorular soruyor ki Çetin Altan fırçalıyor onu. Ya sen benimle röportaja geliyorsun. Benim hakkımda en ufak bir araştırma yapmamışsın. Hiçbir şey bilmiyorsun. Böyle şey mi olur diye kızı fırçalıyor, röportaj yapmaktan vazgeçiyor. Ya bunun gibi herhalde, yani sanırım Erkin Koray'ın tavrı da Erkin Koray'ın, o belki liyakatsizlik, o ciddiyetsizliğe bir tepki olmuş olabilir diye düşünüyorum.
Her şey olabilir. Erkin Koray düşün yani, hani kurum olarak herkesin eleştirebileceği ama kimsenin alternatif bir yol izleyemeyeceği ya da izleme cesareti gösteremeyeceği bir konuda, eğitim konusunda, Yani alternatifin kralını yaratmış bir adam. Biliyorsun, biliyor musun hikayeyi?
Kızını okula göndermemesi
göndermiyor.
Çok ilginç.
Okula göndermiyor ve kendisi eğitiyor. Ve evet. bunu ben hani şöyle mesela bunu 30 yıl sonra okuyarak işte ölümünde biliyor musunuz kızı falan filan değil. Ben hı-hı. o gün itibariyle o kararı alması, kızını evet. okuldan alması haberlerini hatırlıyorum yani. Ve Erkin Koray'ın orada dedikleri işte hani eğitim diye verilen şeyin kızının hmm. hayatta kendisinin vereceği şeylerden daha fazla şey katamayacağını çok iyi bildiğini, o yüzden böyle bir eğitimi reddettiğini, yani Türkiye'deki müfredatın onu yetiştirmesine izin hmm. vermeyeceğini, kızını kendisinin yetiştireceğini falan söyleyerek.
Yani tabii radikal, sıra dışı bir tavır. Şimdi bunu yaparken muhakkak ki gerekçeleri çok sağlam. Erkin Koray'ın zayıf gerekçeler değil ama şimdi böyle bir karar aldığı zaman mesela kızının onayını ne kadar almış kız bu ya, o dönem kaç yaşında? Şimdi eğitim yetersiz olabilir ama onayını okul almış, bir yandan almış da sosyalleşme yeri okulda.
Bir şey
okulda.
Söyleyeceğim sana. Bence mesela olayın şöyle bir şeyi var. Kızının yıllar sonra babasının bu tavrına karşı gerçekten yapmak istediği, söylemek istediği bu davranışın aksi bir şey olsaydı o kız babasının ölümünden sonraki o süreci bu kadar sevgi, saygı ve bu kadar özenle insanlarla paylaşmazdı muhakkak diye düşünüyorum.
Yani kötü evet. demiyorum. Sadece yani evet, üzerinde tabii, düşünmesi tabii. gereken bir tavır.
Tabii.
Çünkü yani o kız sosyal yönden gelişimi ne olacak? Tabii. İşte okulda bir arkadaş, şimdi kaç yıllık arkadaşlarınızla berabersiniz. Şimdi okulda aldığımız eğitim zaman içerisinde kullanılıyor, kullanılmıyor, işe yarıyor, yaramıyor ama insanlar mesela o dönem edindikleri dostlukları bir ömür sürdürüyorlar. Tabii. İş kuruyorlar, bir şeyler yapıyorlar, anı biriktiriyorlar, hayatı beraber yaşıyorlar. Yani cesur bir karar ama muhakkak bu boyutta bir insan çok yönlü düşünüp de ona göre bir hayat şekillendirilmiştir kızına diyelim.
Evet evet, kesinlikle. Kesinlikle.
Kızı da mı Kanada'daydı acaba? O da herhalde orada yaşıyor. Bilmiyorum. Kanada'da hayatını
galiba orada
kaybetti.
Şey toprağa verildi.
Evet.
Biliyorum.
Son zamanlarda tepkiliydi de ülkemizin geldiği noktaya, ki çok milliyetçi bir karakter olduğunu da biliyoruz. Buna yönelik de bazı yorumlar var.
O telif hakları ile ilgili falan
telif hakları ile ilgili çok son söylemi bunun üzerine. Hı hı. Çok sert söylemlerde bulundu. İşte hatta albümlerimi almayın dedi. Yani o Erkin Koray adına çıkartılan saçma sapan derleme toplam albümleri almayın dedi. 2022'de son konuşması. Evet.
Peki ben sana bir kayıttan daha söz edeyim.
Evet lütfen.
Frank Sinatra falan derken yani onu da es geçmeyelim. Siyasi anlamda zerre kadar uyuşmadım ama yani elini uzatsa elini her daim öpeceğim bir adamı uğurladık bu yıl. İlham Gencer.
İlham Gencer.
Ha. Evet evet evet. Yani
siyasi çizgisi hakkında hiçbir bilgim yok bu arada.
Bozkurt.
Öyle mi?
İlham Gencer galiba onun şeyi.
Hiç
şeydir yani, fanatik MHP'lidir yani.
Allah Allah, ilginç.
Yani son olarak MHP'li miydi değil miydi bilmiyorum ama yani şey görüş olarak öyledir yani. Şilalcim bir beyefendi ama
25 tabii, doğumlu.
Şimdi çok, çok şey yani
eski bir kuşak.
Şimdi biliyorsun ya da biliyor musun bilmiyorum. Pera Palas'ta İlham Gencer mesela 2 yıl 3 yıl öncesine kadar, yani yanlış bir bilgi vermiyorum ama 2-3 yıl sanıyorum. Ben çünkü gittim, böyle programı ya bitirmişti ya başlayacaktı, biz ayrılıyorduk, denk gelemedim ama gittim işte saygılar, işte nasılsınız, sağlığınız nasıl falan diye sordum. Büyük bir zerafetle cevap verdi. Çok kısa dinledim galiba. Ya finaldi, orayı dinledim. Ya başlıyordu, kısa bir süre dinledim falan. Yani nasıl bir şeyse bu böyle. Benim mesela davulcuları pek aklım ermez. Yani adam 70 yaşında da hala ataklar konusunda bilmem ne de falan filan şeydir yani. Hani eksilme yoktur yani. Zerre sekme yoktur falan filan. İlham Gencer piyano karşısında hala büyüleyici performans.
Özel bir
ve adam. Ve evet. inanılmaz tabii flörtöz bir adam. Burada işte yabancı böyle hoş kadınlar vardı. Yani farklı yaş gruplarından. Hepsiyle böyle kesişmesi ve
flörtöz yani.
Sonra efsane.
İlk yani, evliliğini Ayten Altman'la yapmış.
İlk olduğundan emin değilim ama Ayten Altman'la evleniyor.
Evet, enteresan.
Evet, evet. Tabii Ayten Altman'ın da bir anlamda öğretmeni sayılabilir. Yani o şeyler, hani Ayten Altman'ın cazcı geçmişi falan.
Çok işin olabilir. Öğretmeni aslında.
Tabii, tabii.
İlham Gencer bir okul gibi bir durum Türk pop müziğinde. Oğlu Bora Gencer de 90'lı yıllarda popülerite yakalamıştı, hatırlıyorum.
Ben genç popülerite yakalayamam.
Gerçi bir şarkısı vardı, tek bir şarkı.
Ama şunu hatırlıyorum mesela, ben Tarkan'la çalışıyordum. Bir gün Milliyet Pazar Ekin'in eve gazete gelir. Milliyet ya da Hürriyet, bilmiyorum. Böyle Ekin'i açarsın. Ekin'i bir açtım. Hep böyle şey oluyor. Yani Tarkan işte Mustafa Sandal mı Tarkan mı gibi lüzumsuz.
Ondan yanına
işte,
en Burak, büyükten yanına hep bir konu yani.
Bir kıyasında şey konuyor.
Mirkelen bir dönem, net hatırlıyorum.
Bora Gencer'i gördüm ve ben korktum.
Ya Bora
Gencer. Hayır, hiç şarkı marka dinlememişim. Yani orada fotoğraflar vardı. O fotoğrafları bir ara görürsem sana gösteririm. Böyle hani 7-8 tane fotoğraf kapakta. İşte Bora Gencer geliyor falan filan diyor. Ne bir şarkı, ne şu, ne bu falan filan, hiçbir şey yok. Sadece hani bakışlar, gözler, tarz, James Dean gibi falan filan.
Evet,
ben korktum. Sonra şarkıları duyduk. O korkuya bir şey, mahal bir şey olmadığına.
Hadi hadi şeker canım seni şeker.
Karar vermiştik ama öyleydi yani.
Buket Deroğlu oynuyordu onun klibinde. Buket'in de en güzel zamanları, bizimkilerde oynadığı yıllarda falan. Öyle de bir ilgi çekiciydi klip oyunuyla da. Akıllıca bir seçimdi Buket yani. Ama işte dediğimiz gibi gerisi gelmedi. Zaten ünlülerin çocuklarının dramı ayrı bir şeydir. Çok kolay değil o soyadın hakkını vermek. Ama Bora Gencer zaten hiçbir şekilde verebilecek bir yetenek de çok fazla yoktu. O herhalde Ayten Altman'dan değil muhtemelen oğlu.
Sanmıyorum.
Yok, ben de sanmıyorum. İki evli diye galiba var.
Ayten Altman, İlham Gencer kombinasyonundan Bora Gencer çıkmaz.
Çıkmaz değil mi?
Bence çıkmaz yani.
Evet abi. Herkesi anıyoruz. 2023'te bu sene kaybettiklerimiz var. 2024'te kim bilir kimleri kaybedeceğiz, şu anda hayatta olan bilemiyoruz.
Allah bütün sevdiklerimize sağlıklı,
uzun ve mutlu ömürler diliyoruz tabii. Evet, hadi şeye geçelim. Çok renkli bir karakter. Muhakkak onun hakkında söyleyeceklerim vardır. Metin Uca.
Vallahi yani ben garip bir şey. Herkesi...
Nasıl bir enerji?
Yakın...
Ya?
Yani bu kadar yıla yayılan bir yakınlığım olmuştur. Bir temasım olmuştur. Bir muhabbetim olmuştur. Metin Uca ile hiç olmadı. Dolayısıyla söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ama onun için de şunu söyleyebilirim. Yani ölümünden sonra işte her şeyde olduğu gibi dünyaya, insana, sevgiye kötü bakan bir takım zibidilerin arkasından söylediği zibidice laflar dışında.
Onlar kime söylemiyorlar ki? Onlar kime söylemiyorlar?
Şeydi yani.
Yani son 10 yılda şahit olduğum birçok cenazede yani, bu terbiyesizlik yapıldı. Yani cenazeye kadar gidip o insanların acısını yaşadığı bir yerde, kutsal bir yerde o terbiyesizlik, saygısızlık Zeki Alasya'ya da oldu. Erol Büyükburç'a da oldu. Galiba Tarık Akan'a da yaptılar. Yani bu artık bir gelenek oldu. Bu ahlaksızlık maalesef artık olağan bir şey. Yakında yani büyük kavgalar çıkabilir o cenazelerde. Çünkü insanların da burasına geldi.
Yani tabii cenazeye gidip söyleyebilmek diyoruz. Yani o da güzel bir durum değil ama dışında hani esas ödlek zibidi tayfası bunu yazarak bile getiriyor.
Twitter
ya.
Zaten evet.
Yani işte,
rezil bir hale getirdiler orayı da o platformda.
Rezillik. Yani senin hani bir adamın arkasından bunları söyleyebilecek nasıl bir sevgisiz.
Evet ya, yani Metin Uca ki
olabilir
en
ya.
Sert eleştirisini bile gülerek espriyle yani yapan bir adam. Metin Uca hiçbir zaman nefret körüklememiş bir insandır bu ülkede. Mesela onun da ilişkisi çok enteresandı. Neydi bu? Amerika'da ölen bir oyuncu vardı. Kadın oyuncu. Derya Akbaş mı, Arbaş mı? Onunla da bir dönem ilişkisi varmış. Mesela o benim de sonradan öğrendiğim şeydi. İşin magazinel boyutu. Ama
Derya kendisi... Arbaş'ta mesela inanılmaz genç bir ölüm.
Evet, maalesef. Şimdi şöyle yapalım. Bir sonraki programda da yaşayanları analım bence.
Olur.
2024'e girdiğimizde
yaşayanları ve sonsuza kadar yaşamasını
belli bir yaş üstündeki değerler, sanat dünyası, hayır, müzik olsun, sinema olsun. Evet abi, şimdi istersen çok kısa bir konu değiştirelim. Spor dünyasına girelim. Senin bir sportif tarafın da var. Beşiktaş Kulübü üyesisin. Bununla ilgili ben de çok sıkı bir Galatasaraylıyım. Futbol hakkında da konuşabiliriz. Ha? Üye değilim. Galatasaray'a üye olmak çok kolay değil.
Ne yapıyorlar? Lobicilik falan mı gerekiyor?
Şimdi çok tabii ya oradan orada oynamış bir sporcu olacaksın. Ya liseli olacaksın. Ya da işte birkaç kişinin, belli kişilerin referans olmasıyla üye olabiliyorsun. Ha, bu dışarıdan bakıldığı zaman zaman zaman bu tartışmaları çok yaşamışızdır kendi içimizde. İyi mi kötü mü, ama bence kulübü de belli bir seviyede tutması açısından, kulübün çok avamlaşmaması açısından önemli bir şey olduğunu ben artık net olarak görüyorum. Çünkü
diyorsun.
Türkiye'de her yer, her kurum bu kadar rezil olmuşken hala belli bir değerleri iyi kötü tutabilen bir yapı Galatasaray Spor Kulübü.
Vallahi tabii her şey tartışılır. Katıldığım şey var, katılmadığım şey var. Yani bana diyorlar ki mesela işte bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ı üç büyükler işte yarıştır. Dedim 18 milyon, onun 20 milyon, onun 22 milyon. Yani hayatımda ilk Beşiktaşlı günümden bugüne kadar çok anlamsız bulduğum bir şey. Yani ben en fazla taraftar sayısına sahip olan kulübün taraftarı olmak zorunda mıyım?
Hiç
yani
alakası
o zaman,
yok.
O
hiç
zaman yani dünyada yok. Hani efsaneleşmiş şeyler işte Livorno'lar, St. Pauli'ler, benim hani hayat boyu Liverpool'lar, bütün bu saygıyla andığım taraftar grupları da hiçbir zaman ülkelerinin en büyük taraftar grubu falan değiller.
Evet.
Bu demek ki özellik arz etmesi gereken
tabii,
bir şey.
Tabii.
Bence benim
bir yönünün sana hitap etmesi.
Kesinlikle. Yani ben Beşiktaş'ın birçok yönü bana hitap ediyor. Ben hani bugün çok farklı kriterlerle takım tutmaya kalksaydım yine Beşiktaşlı olurdum. Eminim bir Galatasaraylı, bir Fenerbahçeli içinde buna benzer durumlar söz konusudur.
Evet, Galatasaraylı olmamla gurur duyduğum belli net özellikler var mesela.
Evet.
Ama mesela Beşiktaş'la ilgili de söyleyebileceğim, yani Beşiktaş'ı da bence Beşiktaş yapan, o biraz hani benim kuşak itibariyle yetiştiğim 80'ler sonrası 90'ların başında daha net olan o kolej takımı. Hani Galatasaray'la Fenerbahçe'nin bir popülerlik yarışına onlarla beraber girmeyip de kendine ait bazı değerleri koruyan bir Beşiktaş. Ha, bugün ne kadar kalmıştır artık bugünün getirildiği noktada, hangi kulüp kendi değerlerini çok yaşatabiliyor? Tabii soru işareti. Ama o Süleyman Seba döneminin Beşiktaş'ı bakalım ya, bir dönüş olacak mı diyorsun Hasan
yani
Arat'la ilgili?
Süleyman Seba'nın Süleyman Seba'nın başkanlık döneminde de Beşiktaş üyesiydim. Ben 1988'de üye olmuşum. Yani ben sadece genel kurulu üyesi değilim, divan kurulu üyesiyim.
Divan kurulu üyesi aynı zamanda.
Evet, oy kullanırken 2 numaralı sandıkta oy kullandım. Tehlikeli bir sandık numarası. Hani o esprisini de yaptık. 2 numarada başka bir arkadaşım daha var, eski üniversite arkadaşım. Bir oluyorsun, ondan sonra olmuyorsun yani, öyle bir dönem geliyor. Yani. Bir numaralı sandıkta da bayağı hani artık 80'li yaşlar, 70'li yaşlar falan filan vardı. Yani 2'ye kadar gelebilmişim ben yani, düşün. Bütün başkan adayları, yönetim kurulu adaylarının hepsi benden daha sonraki sandıklarda oy kullandılar yani. Yani öyle bir divan kurulu.
Değerli bir durum.
Bence çok değerli bir durum. Yani beni Şevket Yorulmaz Beşiktaş'ın, o da efsanesidir. Kulüp müdürüydü. Beni Beşiktaş üyesi yapan, yani iki üyenin seni sunmasıyla üye olabiliyorsun. Bir tanesi odur. Benim için mesela bütün bunlar değerli. Mart ayından sonra üyelik yapılırken Deniz ve Doğa'yı üye yapmayı düşünüyorum. Onların bir tane referans üyeleri de babası olacak mesela. Bence değerli bir şey.
Sizin aileden 3 oy çıkacak o zaman.
Evet. Yani bakıyorum bizim aslında yakın çevremizdeki, arkadaş çevremizde hepsinin böyle çocukların Beşiktaşlı falan filan. Biz aslında hani başkan adaylarının görmesi gereken bir güruh haline gelebiliriz yakında.
Evet,
yani 25-30 kişilik bir hatır sayılır bir grup haline gelebiliriz.
Kim?
Üniversite arkadaşlarım.
Hizip oluşturacaksınız orada.
Evet, lise arkadaşlarım.
Baykal hizipi.
Yani... Hizip olmayız. O kadarına aklımız ermez. Ama yani bir hizip olabiliriz. Ama benim öyle şeylerim vardır mesela. Şimdi hizip mizip dedin. İstanbul Barosu'nda biz bir dönem şöyle bir şey yaptık. Hep böyle işte 60 yaşın üstünde böyle başkan adayları, çıkıyor. Yönetim kurulu dediğin şey hepsi böyle işte yaşlı başlı üyeler bilmem ne falan filan. Biz daha genciz yani 30'lu yaşlarımızda İstanbul Barosu avukatıyız. Yani kimse bizim fikrimizi almıyor ama herkes bizden oy bekliyor. Ben ve ortağım bir hareket başlattık. Sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne yakın çevremizde 5 arkadaş bir ilan verdik. Toplanıyoruz falan filan. Biz artık hani şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyoruz diye başlayan bir hareket bu. Genç avukatlara çağrı falan filan diye. Şöyle bir şey oluyordu. O yıl seçimler vardı. Yani benim böyle bir örgütçülüğüm hep vardır. Bizim ofisimizde yani Gümüşsuyu'nda bir ofisimiz vardı. Onun çok büyük bir şeyi vardı. Bir bekleme odası vardı. O bekleme odasında böyle 230-240 tane genç avukatın toplanıp toplantı yaptığımız günleri biliyorum ben. Ciddi ve o kadar sayı. Ağırlığı oldu ki onların bütün başkan adayları yani bana bir gün telefon geliyor. O telefonların ilk zamanları işte Süheyl Bey'le mi görüşüyoruz? İşte biz sizle bir temas etmek istiyoruz aslında falan. Hani biz bir organizmayı temsil ediyoruz ya. Tabii. O 240 kişiyi karşı tarafa kaptıracak mı yoksa kendi tarafına çekecek mi falan. Şartlarımız var falan diyorduk yani.
Pazarlar şunlar başlıyor belli olarak. Bir güç olunca tabii.
Yani bunlar önemli öyledir. Hareketler yani. Hizip değil de güç olabilmek çok
çok kısa
şey.
Bir iki cümleyle Hasan Arat ne bekliyorsun yeni başkandan? İşi biraz zor ama.
Ya tabii zor. Zor. Ben Beşiktaş'ın şu andaki yani futbol takımı bilmem ne falan filan diyorlar. En son o önemli bence. Ben şu anda Beşiktaş'la ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Hı hı. Yani Beşiktaş'ın stadyumundaki seyirci profilinden başta olmak üzere Beşiktaşlılık adına ahkam kesen rezil bir sürü var. Bunlar Türk oyunculara küfrediyorlar ama bunların böyle bir enteresan siyahseverliği falan var. Onlar baş tacı.
Toplumsal yani, dönüşüm zaten buralara da yansıyor çok, yansımaması çok, mümkün
çok,
mü?
Çok nefret
ben
ediyorum.
Ben niye yani Galatasaray'la ilgili korunsun o yapı diyorum. Şimdi otur alsanım eline düşsün Galatasaray'a görüyorsun tipleri yani.
Ben mesela çarşı falan diyorlar çarşının yeni oluşumunda yeni liderleri falan filan uzak dursun benden yani. Benim çarşı,
10 sene önceki imajı nasıldı çarşının şimdi
başka
nasıl?
Bir şey ben çarşı diye tişörtle dolaşmış tabii, adamım. Tabii. Ha, ama şu an giymem üstüme öyle bir şey yani giymem o başka bir şey. Bitirdik mi ya ne oldu?
Az kaldı birkaç dakikamız var.
Ha, umut hani dolu şarkılarla. Sen de şeyler anlat sen de şimdi
umut Hasan dolu şarkılar.
Evet Hasan umut dolu şarkıları 2-3 dakikaya sığdıralım mı sence?
Sığdıramayız bence.
Bence sığdıramayalım. Bak bence şöyle bir şey yapalım.
Ne yapalım?
Hasan Arat'la ilgili bir şeyler bekliyoruz. Hasan Arat'ı ben Spor Sergi Sarayı'nda Beşiktaş basketbol takımında oynarken izlemiş bir adamım. Bence bu değerli. Galatasaraylıların böyle paylaşıp işte Galatasaray'da basket oynamış falan.
Oynasın ne var ya? Yani ne var
böyle
bunda?
Bir şeyler paylaştılar falan filan da. Önemli ben de onlara kapak olsun diye Gündüz Kılıç'ı koydum ortaya. Biz Gündüz Kılıç da teknik direktör olarak yürüdük. Gündüz Kılıç'ın son kulübüdür Beşiktaş. Teknik direktörlüğü oradan emekli olarak bitirdi. Böyle şeyler var. Okan Buruk zamanında bizde top oynadı falan filan. Hasan Arat'ın söylemlerinde genellikle bana uyan bir şeyler var. Ama aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Hikayem bu. Ben de sana şunu sorayım. Ne oldu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray? Ne diyorsun sen de iki cümle onu anlat bakalım.
Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a belli bir açılardan bakarsak çok gurur verici maçlar oynadı Galatasaray. Oynamadı değil. Ama hani bu gruplar açıklandığında benim en korktuğum takımların başında Kopenhag geliyordu. Ama birçok insana göre hani çerez, grubun çerezi gibiydi. Hiçbir zaman ben Kuzey Avrupa takımlarının çerez olduğuna şu ana kadar rastlamadım. Yani Tromsø'yu gördük, Östersunds'u gördük. Metalist Karkiv'i gördük. Bunlar bir kere çok dirençli. Türk futboluna çok zor gelen takımlar. Şimdi biz Manchester'a karşı muazzam oynadık İngiltere'de. Burada fena değildi. İki Bayern maçı beklediğimizin çok üzerinde bir Galatasaray gördük ama işte burada İstanbul'da daha ilk maçta biz Kopenhag'ı yenemeyince çok büyük bir avantajı kaybetmiştik. Son olarak Bayern Münih maalesef yedek kadroya çıkıp Kopenhag'la 0-0 kalınca 5. maçlarda maalesef ki oraya biz kazanmak zorunda olarak gittik. O bir kere başlı başına bir handikaptı. Hani beraberliğin bize yaradığı bir senaryoda daha açık oynamak zorundalardı. Onlar açık oynasa Galatasaray'ın yetenekli ayakları bir şey yapacaktı. Ama biz hiçbir şekilde o duvarı aşamadık maç boyunca.
Bayağı çizgi dışı futbol yorumları yapıyorsun. Ben böyle yorumları seviyorum. Yani laf olsun Galatasaray övgüleri, laf olsun Galatasaray yergileri falan filan, ben oralarda değilim. Takdir edilmesi gereken ve abartılmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben de iki kelime öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın ben özellikle oradaki ve buradaki Bayern Münih maçlarındaki performansını çok üst düzey performansı olarak görüyorum. Manchester United, yani şöyle görüyorum. Yani bu bir başarı kriteri olarak çok olumlu bir yerde duruyor. Çok olumsuz yerde duran bir şey daha var. Manchester United dışındaki gruptaki diğer iki takımdan toplam aldığı puan sayısı 1. Yani sadece tek puan alabildi. Bu da bir handikap. Yani iyi oynamak yetmiyor. Yeneceksin yani. Yani
evet bir ya durum. Biraz yeni bir takım olmasının da handikapları var. Bir de bu seneki transferler çok tabii soru işareti. Yani çoğu tutmadı. Hani bir yer ayaküstü konuşmuştuk bir iki hafta önce mi, bir ay önce mi? İşte Zaha'dan verim alamıyoruz, Tete'den verim alamıyoruz. Bunlar şampiyonlar için ciddi para alıyorlar. Hala takımı götürenler aslında geçen seneki kilit oyuncular. Dolayısıyla bir handikap da bu oldu. Ama UEFA'da ne yaparız? UEFA çok belirsiz bir yer. Yani UEFA'da çok da başarılı olabilirsin, çok başarısız da olabilirsin. Çünkü arka arkaya çok sık maç oynuyorsun orada.
Galatasaray UEFA Kupası'nı kaldırdığı yıl Şampiyonlar Ligi gruplarından sanıyorum Leeds United'a falan 6-0 yenilerek elenmişti.
Chelsea'ye 5-0 yenilmişti.
5-0 yenilmişti. Evet. Yani oradan UEFA gruplarına
evet belli olmaz. O bir motivasyon yani, çok önemli orada.
Bambaşka bir
motivasyonu
şey oldu.
Sağlamak UEFA'da zor. Çok fazla maç var, gruplar var. Evet. Ama sağlarsanız da Galatasaray'ın kapasitesini en azından gördük yani. Bu Bayern maçında filan Galatasaray belli eksiklerini giderirse iddialı olabilir. Ona ümidim var.
Ben teknik direktörle ilgili handikap yaşayacağım.
Öyle mi diyorsun?
Öyle düşünüyorum. Ben o şeyde kalibre de bir adam görmüyorum.
Ben görüyorum açıkçası. Ben Okan'ı Galatasaray'a gelmeden önce de hatta şöyle diyordum.
Türkiye Ligi'nden
Terim
bahsetmiyorum.
Sonrası
Şampiyonlar Ligi oynayamadı.
Ya Okan falan. Ya yabancı bir hocaydı yabancı çizgim hep.
Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsan yabancı hocan olacak.
Bakalım.
Kesinlikle.
Okan'ı göreceğiz UEFA'da. Abi doldurduk süreyi.
Peki. Güzel bir konumuz
ama
daha vardı ama.
Ali Rıza Bin Boğalar çalıyor bir yandan fonda. Kendisine değinmedik.
Ya gelecek programı bir şey yapalım. Pas atalım. Şu tamam. Bonki Bonki'yi dinleyerek bağlayalım mı? Bunu anlatacağız gelecek programda deyip bağlayalım.
Hikayesini anlatacağız diyelim. Hikayeye değinmeyelim o zaman.
Hikayeye değineceğiz.
Çok güzel bir şarkı bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Sevgili dinleyenlerimiz de bilsinler. Bu şarkı belki bilmiyorsunuz ama Türk popüler müzik tarihinin uluslararası anlamda da en başarılı şarkılarından bir tanesi. Yurt dışında ciddi alıcısı olup çok yerde çalınmış, masterları yapılmış bir şarkı.
Şu programı dinleyenlerin %80'i 90'ı ilk defa duyuyordur bu şarkıyı, eminim.
1980 galiba doğduğum dönemler. Bunun hikayesini önümüzdeki program.
Evet. Bunun hikayesi,
Ocak'ta,
Şenay'ın hikayesi, Şenay'ın Şerif hikayesi. Yüzbaşıoğlu'nun hikayesi.
Çok güzel bir şarkı. Dönemin funk melodileri var resmen. Şurası resmen funk.
Ben funk ezbere biliyorum bu şarkıyı, biliyor musun?
Şenay'ın güzel sesi. Şenay'ın hikayesini anlatacağız, değerlendireceğiz. Şarkının hikayesini anlatacağız. Bu hikayede çok pozitiflikler var, üzüntüler, dramlar var. Önümüzdeki ay programımızda sevgili dinleyenler, hayatta olan belli bir yaşın üzerinde kariyerli şarkıcılar, oyuncular, bunlara biraz değinelim ve değerlerimizin kıymetini yaşarken bilelim diyorum.
Sen de mi öğrendin? Aferin mi?
Süheyl Atay ve Mete Buyuran'dan yepyeni bir program. Bir saat boyunca müzikten magazine, hem geçmişten hem günümüzden her konuda doyurucu sohbet.
Lisa Wiz. Sadece Radyo Ranorair'de.
It's one for the money, two for the show. Pretty get ready now, go can go.